Podcast dinle.
Dost muhabbeti başlıyor. Seneler sonra yeniden Kiss FM Metropol İstanbul AVM stüdyolarından 91.6 İstanbul frekansıyla konuğum İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl ile yeniden hayvanları kurtarmaya çalışıyor. Deniz hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, teşekkür ederim. Seni görmek harika.
Seneler sonra yine radyo stüdyosunda birlikteyiz.
Evet, hayırlı olsun.
Teşekkür
Yolun
ediyorum.
Yolun açık olsun.
İlk program ve ilk konuğum sensin, heyecanlıyım.
Ben de.
Deniz, kısaca kendini bize tanıtabilir misin dinleyicilerimiz için?
Ben avukat arabulucuyum. 22 yıllık meslek hayatım var. Ve 2006 yılında İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu kurulduğu günden itibaren de bu çatı altında hayvan hakları için hukuki mücadele veriyorum. Hep biliyorsun, genel sekreterlik, başkan yardımcılığı, en sonunda 2018-2020 dönemi başkanlığını yapıyorum. 2016 yılında İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ilk defa yine İstanbul Barolar çatısı altında merkeze dönüştürüldü ve hala çalışmalarımız aynı şekilde ilkeli duruşuyla devam ediyor.
Peki Deniz, bize mevcut yasanın durumundan biraz bahsedebilir misin?
Evet.
Şu anda nasıl bir yasamız var ve biz bunu niye istemiyoruz, ne olsun istiyoruz? Bir toparlarsan bu konuyu bize.
Tamam, çok kısaca toparlayayım ve çok da dağıtmayayım. Bizim ilk Türkiye'de hayvan haklarına dair yasal korumamız, devlet koruması 2004-5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu. Şimdi bu kanun esasında oldukça detaylı hazırlanmış iyi bir kanun, fakat temelde hataları var. Ne var? Birincisi, kabahat kanunu kapsamında. Yani yapılan her şey idari para cezası müeyyidesiyle, yaptırımıyla karşılaşıyor. İkincisi, ki en büyüğü, hayvanlar mal eşya kapsamında. Biz bu hayvanların kesinlikle canlı, duygulu varlık olarak kabul edilmelerini istiyoruz. Hayvanlara sahipli, sahipsiz hayvan ayrımı yapıyor. Bunun da mutlaka kaldırılması gerekiyor. Ve bugüne kadar 2004 yılında yürürlüğe giren ve yıl 2021 iken hala bir sürü problemler yaşamamızın en temel sebeplerinden diğeri de belediyelerin onca görevi, yükümlülüğü varken bunları eğer yapmazlarsa herhangi bir yaptırımın düzenlenmemiş olması. Bu da ne oluyor? Herkes kafasına göre takılıyor. Belediyeler eğer münferit olarak bu işe önem veriyorlarsa görevlerini yerine getiriyorlar. Eğer onlar için önemli bir mevzu değilse de bütçe dahi ayırmıyorlar.
Peki dedin ya, kabahatler kanunu. Orayı biraz açar mısın? Kabahatler kanunu ne demek oluyor?
Şimdi kabahat kanunu demek, şimdi bizde bir iş ya kabahat kanunudur ya suç sayılır. Halbuki hayvana şiddetin suç sayılması gerektiğini biz yıllardır söylüyoruz. 2012'deydi değil mi Sayın Tuna Arman'la beraber?
Evet.
Siz köprüye ne zaman bağladınız kendinizi? 2012 miydi?
2012'ydi.
2012'ydi. Onun akabinde de sonra Galatasaray'ın önünde oturma eylemi oldu Tuna Arman'ın. O günden beri esasında biz hayvana şiddetin Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılması için uğraşıyoruz. Şimdi ceza dediği TCK kapsamında dediğimiz zaman hapis cezaları, mahkemede savcı önünde yargılanma, eğer bir suç olarak hüküm giyerse, cezasını alırsa, sabıka kaydına işlenmesi gibi farklı bir prosedüre geçiyor. Böylelikle toplumun güvenliği sağlanıyor. Öteki türlü kabahat kanunu kapsamında kaldığında o eylem yine suç ama kabahat kanunu kapsamında suç, cezası sadece para cezası. Bu da her sene Ocak ayında açıklanan tarifelere göre belirleniyor. İşin bir de kötüsü, ben hep onu söylüyorum. Şimdi bir hayvana şiddet eylemi gördük. Onun hakkında şikayetçi olacağız. Eğer o eylem kabahat kanunu kapsamındaysa, ki şimdi birazdan açıklarım onu da, onunla alakalı orman su işlerine, işte valiliğe, kaymakamlığa şikayetçi olabiliyoruz. Yetkililer de bunun suç mu olup olmadığını görmek için tanık dinleyemiyorlar, araştırma yapamıyorlar, delil toplayamıyorlar. Senin orada çok sabit olarak bir kamera görüntüsü, fotoğraf, bir şey paylaşman lazım. Yani neye geleceğim? Bir eylem kabahat kapsamında kaldığında eğer onu sen açık olarak delillendiremiyorsan fotoğrafla, kamera görüntüsüyle, o burun kıvırdığın idari para cezasını dahi verdiremiyorsun.
Peki biz şey diyebilir miyiz burada? Kabahatler kanununda olduğu sürece, atıyorum işte kapalı bir alanda sigara içmekle bir hayvanı öldürmek neredeyse benzer kabahatler.
Kesinlikle öyle.
Ne acı bir şey.
Aynen. Biz mesela her yerde şunun farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Hayvana şiddet esasında topluma yapılacak bir şiddetin ilk adımı. Çünkü hayvan canlılar yaşam halkasının en zayıfı. O yüzden de ona ulaşmak, ona şiddet uygulamak en kolayı.
Hele de bizimki gibi kanunlarla korunmuyorsa.
Öyle. Hem de farkındalık anlamında da öyle. Ve hayvana yapılan bu şiddetin de bir sonraki adımı en uygun fırsatta çocuk olur, hasta, yaşlı, engelli, LGBT'li, kadın ve erkek olmak üzere fiziki anlamda güçlerine göre değişerek tüm topluma yayılır. O nedenle de gelişmiş ülke dediğimiz ülkelerde bu şöyle uygulanıyor mantık olarak. Hayvana yapılan şiddet topluma yapılan ilk saldırı olduğu için onu ilk etapta cezalandırmak gerekir mantığıyla hem ağır para cezaları veriyorlar 25-30 bin eurolar, dolarlar gibi ve hapis cezası veriyorlar.
Yani caydırıcılığı oluyor aslında.
Caydırıcılığı oluyor ve esasında eylemin de ciddiyetinin farkındalar. Hı-hı. Biz de ben tabii artık duymuyorum. Belki öyle inansalar bile en azından farkındalık seviyesi olarak farklı bir yerdeyiz, dile getirmiyorlar. Ben hakimlerin çok duydum. Aman avukat hanım biz itle köpekle uğraştırma dediğim. Çünkü zihniyet bu. Bu iş itle köpekle başlar ama itle köpekle bitmez. Bunu fark ettiğimiz gün o zaman hayvanları korumanın hiç hayvan sevmiyorsan bile. Ben hep onu söylüyorum. Hayvan olmayan şu anda siyasetçiler için bu yasanın çıkması için bir kamuoyu olması lazım. Hı hı. Oy lazım. Düşünülmesin ki bu yasanın çıkması sadece hayvan severleri mutlu edecek. Hayvan sevmeyen ama 3 çocuklu bir anne baba da bu yasanın çıkması için mücadele
çünkü
vermeli.
Çünkü demin bahsettiğin gibi zincirin en altından en üstüne evet. doğru giden bir şiddet silsilesi var.
Toplumsal olarak güvenli bir yerde yaşamak istiyorsak bu bizim için şart. Hep onu da söylüyorum biliyorsun. Bir mahallede hayvana tecavüz ediliyorsa o mahallenin çocukları güvende değil. Bunu bilmek zorundayız artık. Bu cinsel ihtiyaçtı falan değil. Bu bir sapkınlık ve ilk fırsatta da çocuğa yönelir. Her zaman yönelir.
Okay. Deniz şimdi kısacık bir müzik arası verelim. Daha sonra biraz mevcut yasayı konuşalım istiyorum olur mu? Dost muhabbeti devam ediyor. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu'yla mevcut yasayı konuştuk. Şimdi de biraz verilen raporu konuşalım istiyorum
evet.
ben. Meclise verilen raporda neler oldu, ne konuşuldu? Çünkü birebir sürecin hep içindeydin
evet.
sen sevgili Deniz. Neler yaşandığını biraz bize anlatabilir misin? Biz bu verdiğimiz yasadan memnun muyduk, güveniyor muyduk? Nasıl bir şey çıkacak?
Evet.
Biraz buraları deşelim istiyorum seninle.
Tamam. Şimdi öncelikle gerçekten bu sürecin paydaşı parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü yıllardır bu konuda mücadele hı hı. veriyorum. Ve gönüllü biliyorsun hı hı. mücadelemi veriyorum. 2019 Mayıs yılında kuruldu bu komisyon. İlk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. 5 siyasi parti, 12 milletvekili. Ben 3 kere sunum yaptım o komisyona ve çok rahatlıkla söyleyebilirim ki hangi parti olursa olsun herkes hayvana çok duyarlıydı. Bir şekilde hepsi hayvan bakıyordu. Hayvanlarla alakalı ülkede bir değişiklik yapmayı arzusunda taşıyorlardı ve siyaset üstü bir mesele olarak bakıyorlardı bu işe. 19 Ekim 2019 yılında da raporlarını açıklayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı'na 23 Ekim'de de sundular.
Hı
hı. Bu arada o günden bugüne bugün 584. gün
çünkü
yasayı bekliyoruz.
Çünkü sen bunu her gün sayıyorsun ve sosyal
evet.
medya üzerinden duyuruyorsun. 584 günümüzü çalan bir geçmişimiz var. Bilmem farkındasın.
Evet maalesef öyle. Rapora dönersek eğer, ülke konjonktürüne göre bakarsak ben oldukça iyi bir rapor olduğunu düşünüyorum.
Peki sence daha iyi olabilir miydi rapor Deniz?
Tabii ki olabilirdi. Çünkü deneylerle alakalı mesela deneyleri toptan yasaklayan, avcılığı toptan yasaklayan, yasaklamasa bile en azından spor kapsamından çıkaran bir düzenleme olabilirdi. Hayvanat bahçelerinin kapatılması tabii ki de muhteşem olurdu.
Ama tabii ki kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Yani neredeyse 20 yıldır bu iş için uğraşıyoruz. 20 yıldır gelişmeyen şey bir tek yasayla bir günde bir sabah uyandığımızda bunların hepsinin yasaklanmamış, yani yasaklanmış olabileceğini düşünmüyoruz diye düşünüyorum.
Hem öyle hem de kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Yani ben eğer bu Covid salgını düşünürsek bizim bile değerimiz yok.
Hı hı.
Şimdi insanın bile değerinin olmadığı kapitalist düzende avcılığın yasaklanması, hayvanat bahçelerinin hemen yarın kapatılması, hayvan deneylerinin hemen yarın yasaklanmasını realist bulmuyorum. İdealim de var ama realist bulmuyorum. O nedenle de bunun bir mücadele süreci olduğunu düşünürsek eğer iyi bir başlangıç bu rapor. Çok iyi bir başlangıç. Hep ben o zaman sunumu yaparken de söyledim. Lütfen meclise götürdüğünüz rapor çıtayı öyle bir yere getirsin ki biz en azından elimizde
daha
sallayabilirim. Bakın böyle bir rapor vardı sizin kendi meclisinizden çıkan diyebilirim.
Bir 20 yıl daha beklemek zorunda kalmayalım en azından.
Aynen. O nedenle şimdi tabii raporda ne vardı söyleyebilirim.
Tabii ki.
Bir defa hayvanları canlı olarak kabul ediyor. Yani çok acı bir şey 21. yüzyılda. Bu cümleyi kuruyor olmaktan utandım şimdi kendimi duyunca ama şu anda maalesef hukuken mal kapsamında. Hayvana yapılan şiddet eylemi yapıldığında sahipli sahipsiz ayrımı kalkıyor. Maalesef bugün bana bir telefon gelip işte köpek öldürüldü ne yapalım dediklerinde üzülerek soruyorum. Diyorum ki sahipli mi sokak hayvanı? Ya bunu sormak çok utanç verici.
Çok utanç verici. Biz bu camianın içinde bu mücadeleye yıllarca emek vermiş biri olarak. Tabii ki biliyorsun ki bunun da hiç saklamaya gerek yok. Binlerce yolu var. O hayvanı tekrardan sahipliymiş gibi gösterdiğimiz davalar da oldu. Gerçekten de ben bu konuda çok açık yürekliyim. Maalesef ki bu cümleyi duymak beni çok yaralıyor. Çok. Sahipli mi sahipsiz mi?
Çok. Bunu kaldıracaklar. Bunun dışında belediyelerle alakalı az önce de söylediğim gibi çok büyük problem. Sokak hayvanlarıyla alakalı tüm kısırlaştırma, bakımları, beslenmeleri, bu bakım evlerinin kurulması, ihtiyaçlarının giderilmesi, her şey onlara verilmiş. Yapmasan yok bir şey. Ya böyle bir şey olabilir mi? O yüzden işte bugün hala sokaklarda hayvanlar var. Hayvanlar trafik kazalarında ölüyorlar, sakatlanıyorlar. Bir de buradan bir de boşluk da doğuyor biliyorsun.
Hı hı.
Halbuki ben hep şunu söylüyorum. Benim bir mahallemde köpeğe araba çarptığında ben güvenle belediyemi arayabilmeliyim. Benim belediyemin tam teşekküllü bir bakım evi olmalı. O bakım evinde hayvanın röntgeni de çekilmeli, tedavisi de yapılmalı ve ben hayvanı verdiğimden sağlıklı bir şekilde geri almalıyım. Bunun teminatı çok kıymetli.
Çoğu belediyelerde biliyorsun ki verildi mi meçhule gidiyor hayvanlar.
Maalesef, maalesef. İşte sıkıntı o. Çünkü yaptırımı yok. Hı-hı. Meçhule gitse ne olacak, gitmese ne olacak? Halbuki şimdi amaç raporda da öyle diyordu. Yasa teklifine de bunun yansımasını bekliyoruz. Sokaktaki hayvanlarda, sahipli evdeki hayvanlarda çiplenecek, kimliklendirilecek ve bir veri tabanı oluşturulacak. Hayvanlar takip edilecek. Seferberlik halinde kısırlaştırma yapılacak. Her ilçede bir bakım evi kurulacak. Bu bakım evlerinde 24 saat nöbetçi veteriner hekim olacak. Bakım evlerine kamera sistemi kurulacak ve bunlar şeffaflaşacak. Çoğu bakım evinin içine giremiyorsun. Adam almıyorlar. O nedenle bu şeffaflaşma çok önemli. Belediyelerin belediye kanunu 14. maddesinde bunlar yazılacak görevleri. İhmal ve ihlallerinde cezai yaptırım gelecek.
Bir de bunun tabana yayılıyor olması gerekiyor. Yani sadece büyük şehirler değil.
Hayır, ilçe bazında zaten.
İlçe bazında. Yani biz işte İstanbul'da herhangi bir ilçe barınağına alınamadığımız bir dönem olsa da şu an mümkün değil. Şu an hiç kimse beni durduramaz. Her barınağa da evet. Girerim, her barınağa da gezerim. Ama Anadolu'nun herhangi bir kırsalında bu hizmeti
alabilir. Bakım evi bulursan eğer girerse.
bu hizmeti bulamıyor olacağımızdan çok eminim. Evet, dolayısıyla evet. Tabana yayılıyor olması gerekiyor ki ülkenin tüm hayvanları eşit refah seviyesine gelsin.
Yine önemli ne var? Her belediye, ilçe belediyesi bir önceki senesine bakarak bir sonraki sene için bütçe ayıracak. Hı hı. Ve bunu hayvanlara ayırmak zorunda, kullanmak zorunda. Üstüne bakanlıktan da belediyelerin iş yüküne göre fon aktarılacak. Şimdi bunlar önemli çünkü bizim çoğu yerde biliyorsun bütçe yok. İşte bir şey soruyorsun, o kitim yok diyor, bu kitim yok diyor, o ameliyatı yapamam diyor, ona bakamam diyor. Yani çok fazla bakım evi olup da eksiklikler var. Bazı yerlerde hiç bakım evi zaten.
Burada iş temelli gönüllülerin kucağına düşmüş oluyor. Gönüllülerin evet. Çoğu da
vicdanına.
Evet, veteriner kliniklerine dünyalar kadar borç içindeler. Çünkü belediyenin yapması gerektiği, hükümetin yapması gereken işi
vatandaş
yapıyor
durumda.
Burada.
İşte orada da boşluk oluyor. Kimi bunu gönülden, gerçekten gereğinde cebinden ekleyip bu işi yapıyor. Kimi de geleni harcamayabiliyor.
Deniz, kısa bir ara verelim. Sonra sana biraz çipi sormak istiyorum. Benim aklımın karışık olduğu bir nokta.
Tamam.
Az sonra yine sizlerleyiz. 91.6 KIS FM stüdyolarında avukat Deniz Tavşancılı'la hayvan haklarını konuşmaya devam ediyoruz. Az önceki şarkı aramızdan önce biz rapordan konuşuyorduk. Raporun kalan kısmından da biraz konuşalım istiyorum
evet.
Deniz.
Çok önemli yasaklı ırk. Yasaklıkla alakalı biliyorsun 2010 yılında merkez olarak biz davamızı açtık Danıştay'a. 2010'dan 2019'da sonuçlandı o dava. Ve sanıyorum onlar da yasanın çıkmasını beklediler. Baktılar çıkmıyor, onlar da davamızı reddettiler. Ve şöyle bir sebeple, çocukların sağlığı her şeyden daha kıymetli. Ve ben dilekçenin hiçbir yerinde çocukların sağlığının hayvanların sağlığından daha az değerli olduğuna dair hiçbir yerde argüman yapmadım. Ama ne mutlu ki biz bu komisyona anlatabildik. Dedik ki esasında tehlikeli olan insandır. Şiddeti insan zorla o hayvana uygular. O hayvan da esasında bir mağdurdur. Ve yasaklı ırk diye genel bir problem yoktur. Münferit bu kötü ve tehlikeli insanlar eliyle tehlikeli hale getirilmiş hayvanlar olur.
Ki kaldı ki avuç içi büyüklüğündeki köpeklere de aynı eğitim verilerek istenilen saldırganlık elde edilebiliyor.
Ben Yorkshire Terrier'den bir pirana bile olabildiğine inanan insanlardan biriyim. O nedenle bunların tek handikapı ne? Bu hayvanlar biyolojik olarak güçlü hayvanlar. Sadece doğru yere kanalize edilmeleri gerekiyor. Onlar için dendi ki raporda bu hayvanlarla alakalı olarak bir nasıl silah ruhsatı alınıyorsa bu hayvanlar da ruhsatla sahiplendirilsin, sahipleri mutlaka eğitimden geçirilsin. Bir veri tabanları olsun bunların. O veri tabanında ölüm olduğunda hemen kaydedilsin, işlensin. Hiçbir şekilde atlama yapılmasın. Daima da tasmada ve ağızlıklarla gezdirilsin.
Peki Deniz, şeyi sormak istiyorum. Şu an mevcut yasada yasaklı ırklar barınaklara girdikten sonra hep çıkamıyor diye konuşuluyor.
Doğru.
Biraz ondan da bahsedebilir misin bize?
2010 yılında yayınlanan bu yasaklı ırk genelgesiyle birlikte bu hayvanların şikayet üzerine, maalesef vaka olmasına bile gerek yok, şikayet üzerine el konulması ve şu anda da 11 bin küsur oldu sanıyorum para cezası. Sahibine para cezası veriliyor ve hayvan ölümüne kadar o bakım evinde yaşamak zorunda kalıyor.
Bir metrekare alanın üzerinde.
Ben yaşayabildiklerini de düşünmüyorum. Çünkü bugüne kadar el konan yasaklı ırkların hemen hemen %80'i herhalde hep insanların koyunlarında evlatları gibi büyüttüklerinden. Çünkü hiçbiri gidip uyuşturucu mafyasının, hayvan dövüştürücüsünün elinden alınmış öyle yüzlerce hayvan yok. Ve zaten onlar da vermiyor, onların da kapılarına gitmiyorlar. Bu insanlar, ki ben hiç bunu unutmuyorum, çok da üzülürüm her anlattığımda, aradı beni, dedi ki Deniz Hanım evet işte belediye zabıtası geldi, evet içeriye buyur ettim, kahve ikram ettim, giderlerken de köpeğimi aldılar. Peki nasıl alabilirim geri? Dedim keşke hiç eve almasaydınız. Yani böyle güzel insanların böyle güzel huylu köpeklerine el konuldu. Çok mağdur hayvan. Çok çok can da gitti bu yolda. Çok can öldü. Ben hani çok üzgünüm bu konuda ama diliyorum ki şu andaki teklifte de öyle olacağı söyleniyor. 6 ay içinde, yasa çıktıktan sonra 6 ay içinde hepsinin kısırlaştırılıp veri tabanına işlenmesi ve bakım evinde şu anda tutulanların da sahipli olanların iadesi. Mizaç testinden geçirilip iadesi şeklinde.
Peki bu testi kim yapacak? Yani bu yetkinlikte kim var Türkiye'de?
Ben Gökçen'i tek geçerim.
Çok yakında Gökçen de konuğumuz olacak. Bu yasaklı ırkı onunla da konuşacağız.
Evet, ben onu tek geçerim ve onların eğitecekleri gruplarla beraber bu iş yapılır.
Yine altını çize çize söylediğimiz tek kelime eğitimden geçiyor. Farkında mısın?
Ben ilk önce eğitim, sonra sevgiden geçtiğini düşünüyorum. Mesela bu yasaklıklarla alakalı dediler ki o kadar çok hayvan var ki o kadar da insan, bu hayvanların mizaç testini yapacak insan yok, o yüzden böyle bir düzenleme getirmeyelim. Ben de hep dedim ki düzenleme getirmezseniz ölene kadar orada kalırlar. Ama az insan var, çok hayvan varsa sıra bir gün gelir. Hani bir gün yaşama dönebilirler.
Umut,
bir
umut var en azından.
Bu umut için yapmıyor muyuz bunu yıllardır? Yoksa hangi hakla delilik yani?
Delilik.
Yoksa 15 yıldır şimdi genç arkadaşlar bazen umutsuzluğa kapılıyor. Ben hala böyle çıkacak falan diyorum. Diyorlar ki sizin bu umutunuza hayranız. Yani hani genç nesilde o daha az. Ben yarın uyanabilmek için bu umudu içimde barındırmak zorundayım. Çünkü mücadeleyi de bırakıp gitmem gerekir.
Bırakamayız çünkü biz söz verdik.
O hayvanlara, bunu ben yoruldum, ben umutsuzum deme lüksümüz olmadığını düşünüyorum.
Demin dedin ya Deniz, kapıyı çaldı ve evet, zabıta geldi. Bu kat mülkiyeti kanununda insanların hayvanları istenmediğinde ne yapılması gerekiyor? Böyle bir hani temel hatlarıyla bir bilgi versen insanlara.
Tamam.
Çünkü demin dedin ya keşke içeriye almasaydın. Almak mı gerekiyor? Kötü davranmak mı gerekiyor?
Hani... Tamam. Şimdi öncelikle kimsenin mülkiyetinin içine giremezsin. Yani kapısını açmıyorsa eğer içeri dalamazsın. O anlamda savcılık kararı gerekir. Savcılık kararı getirmeden de kimse evin içine girip bir köpeğe el koyamaz. Bizim insanımız onu bilmiyor. Çoğunda böyle kapıyı çalıp hayvan verilen çok vaka oldu. Hayvanlarınızı bu şekilde kimse alamaz. Evde beslenen hayvanlarla alakalı da belediye geldiğinde tek bir şeye bakabilir. Bu yasaklı ırk dışında konuşuyorum. Karnesini gösterirsiniz. En kötü yer evinizde hijyen problemi var, tüm apartman kokuyorsa da kirlilikten dolayı ceza keser, para cezası keser ve gider. Hayvana el koyamaz. Hayvana el konulma imkanı zaten yok sahipli hayvanda. Fakat bir apartmanda, sitede yaşıyorsak ve o sitenin yönetim planında hayvan beslenmesini yasaklayan bir madde varsa hayvanın tahliyesi için dava açılabilir. Dava sonuçlandıktan sonra da tahliyesi mümkün olabilir.
Ama barınağı değil, sahibiyle birlikte komple evden tahliyesine karar verilebilir.
Hayır, hayvanın tahliyesine tek başına karar veriliyor ama hayvanıyla beraber evi terk etmek tabii ki de sahibinin şeyinde, kararında. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bu bugüne kadar hep böyleydi. Çünkü 2012 bizim için yönetim planı anayasa, kat mülkiyeti kanununda. 2019 yılında Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nden çok güzel bir karar çıktı. Dedi ki, sonuçta yönetim planı bir sözleşmedir. Ve hiçbir sözleşme kanuna aykırı düzenlenemez. Senin ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmen var. Sen bunu anayasanın o 90. maddesi gereği amir hüküm haline getirmişsin. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu var. Evren hakları, hayvan hakları evrensel bildirgesi var. Şimdi bunlar varken sen hiç yokmuş gibi bir hayvanın terk edilmesine sebebiyet verecek bir eylemle alakalı karar veremezsin.
Zaten kanuna aykırı.
Bu yok hükmündedir bu madde diyor. Hı-hı. Ve o mahkeme kararı, emsal kararı diyor ki bir hayvanın tahliyesi için bunların dışında mahalline gidilip keşif yapılmalı. Hayvan agresif mi? Şiddet mi var etrafa karşı yönlendirdiği? Bunun bilirkişi, uzman bilirkişiyle tespit edilmesi lazım. İşte hijyen problemi mi var? Etrafı pislik mi götürüyor? Bunun tespiti lazım. Ses problemi mi var? Desibel ölçümü yapması lazım. Bir hayvanın tek başına varlığı tahliye sebebi olamaz diyor. Şimdi buradan hareketle bizde raporda var. Raporda izah edebildik yine kendimizi. Gerek kat mülkiyeti kanunundan kaynaklı bağımsız bölümlerde, gerekse kamu lojmanlarında bu tür sahipli hayvanların sadece beslenmesini yasaklayan keyfi maddelerin hükümsüz kılınmasını talep ettik. Şu anda teklifin içinde yok bu madde. Fakat ben bugün yarın inşallah güzel bir haber alırız diye hep kalbim ağzımda bekliyorum. Bu kat mülkiyeti kanunuyla alakalı da bu keyfi yasaklama maddelerinin hükümsüz kılınacağına dair yasa teklifinde bir madde bekliyorum.
Belki bu yasa teklifindeki maddeden sonra yine birlikte bunu konuşuruz seninle.
Umuyorum inşallah.
Kısacık bir ara verelim, bir müzik dinleyelim. Biz de azıcık soluklanalım. Az sonra yine sizlerle birlikteyiz. KIS FM'de dost muhabbeti devam ediyor. Avukat Deniz Tavşancılı'la hayvan hakları yasası üzerine konuşuyoruz. Deniz, sana bir şey sormak istiyorum. Hayvan hakları savunucuları, ki hiç de az sayıda değiliz, bu kanun döneminde resmen ikiye ayrılmış durumda. İsteyenler ve istemeyenler.
Evet.
Bu ayrım neden oldu sence? Neden böyle bir ayrım yaşanıyor?
İsteyenler ne istediğini biliyor, istemeyenler ne istediğini bilmiyor. Ben direkt ayrımı böyle.
Güzel bir özet oldu. Peki sence biz bu yasaya güveniyoruz dedik ama rapora güveniyoruz dedik ama sence bizim güvendiğimiz gibi bir rapor çıkacak mı meclisten?
Şimdi ilk günden beri hep söylediğimiz şey, rapora birebir paralel bir yasa istiyoruz. Hı-hı. Fakat ben bu süreçte gördüm ki rapora birebir paralel bir yasanın çıkması pek mümkün değil bu aşamada. O zaman ne diyoruz? Ben ne diyorum? Hiç olmazsa rapora paralellik arz edecek ve rapora asla aykırılık içermeyecek, kırmızı çizgilerimizi geçmeyecek, hassasiyetlerimize dokunmayacak.
Neler bizim bu kırmızı çizgilerimiz Deniz?
Mesela 6. madde. 2012'deki eylemi hatırlıyorsun. Hı-hı.
Türkiye'deki Taksim hayvan hakları savunucularının belki de bir araya gelebildiği tek eylemdi diye düşünüyorum. Tam
%1
anlamıyla.
Milyon. Belki de bu kadar kalabalık bir eylem daha bir daha yapılır mı? Hayvan haklarını geçtim, hiçbir hak konusunda yapılamayabilir, bilmiyorum. Meydandan tünele kadar doluydu.
Tünele kadar yürüyememiştik. Yani evet, biz yürümeyi dolmuştuk. Planlarken blok halinde durmuştuk.
Evet.
Çok gurur verici bir gündü.
İnanılmaz. Ve o gün neyi savunduk biz? Hayvanlarımız bizlerden koparılıp alınamaz.
Hı hı.
Bu topraklar Selçuklulardan, Osmanlılardan itibaren sokaklarında hayvanlarıyla beraber yaşamış insanların toprakları. O nedenle de bizim sokak hayvanı dediğimiz şey, hani Avrupa'da yok, sokakta hayvan görüyor musunuz diye soruyorlar ya, bizim özelliğimiz, bizim kültürümüzün bir parçası. O nedenle biz hayvanların toplanarak, şeylerden, bizlerden tecrit edilerek uzaklara kapatılmasını, adının da doğal yaşam park
maalesef,
adı altında
maalesef.
Ama olmasını kabul etmiyoruz.
Ama onun doğası diyor. Hiç ormanda yaşayan köpek gördünüz mü?
Şimdi şöyle bir sıkıntı var, onu bence karıştırıyorlar. Bu hayvanlar esasında yaban hayatın parçasıyken 8-10 bin yıl kadar önce insanların yine kendi menfaatleri için, işte kediler haşere, köpekler güvenlik için bütün bu kendi kendilerine yetebilme özelliklerinden arındırılmışlar bizim yüzümüzden. Şimdi kendi kendilerine yetemedikleri ortamda da maalesef biz onlarla beraber yaşamaya tahammül edemiyoruz.
Hı hı.
Şimdi geri gelirsem, tabii konu çok dağılıyor, özür diliyorum. Böyle bir de dostla karşılaşınca insan dağıtıyor. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Yani biz sokaklarımızda hayvanlarımızla beraber yaşamak istiyoruz. Sokaklarda hayvanların yaşadığı her yer, onların yaşadığı yer onların doğal yaşam alanıdır. Onları buradan kimse, site yöneticisi, apartman görevlisi, işte hayvan sevmeyen vatandaş kafasına göre alıp götüremez. Hatta belediye yetkilileri dahi bir hayvanı yerinden kıpırdatacakları zaman gerekli koşullar oluşmalı. İşte hayvanın kısırlaştırılması gerekebilir, tedavisi gerekebilir. Bunun dışında belediye dahi hayvanı oradan alamaz. Olursa da eğer aldığı hayvanı aldığı yere geri getirip bırakmak zorunda. Bu 6. madde. Bu 6. maddeye dokunulmaması bizim için şart. Bunun dışında hayvanlar canlı kabul edildiği müddetçe, Hayvanlara karşı yapılan şiddet eylemleri, hayvana şiddet, hayvanın her türlü neslini yok edecek eylem, hayvan dövüştürmek, hayvanın cinsel istismarı, hayvan öldürmek, Türk Ceza Kanunu kapsamında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyorsa ne âlâ. Tabii ki biz raporda en az 2 yıl 1 aydı süre. Neden o da?
Neden diye tam
ertelenmesin, paraya çevrilmesin, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması hükümleri uygulanmasın diye. Ama maalesef bu şekilde çıkmıyorsa eğer kim diyebilir ki yani akılsızlık bence. Hani hiç TCK'ya girmesin daha iyi.
Bunu söyleyen akılsızdır. Net.
Evet. Yani bunu demek mümkün değil. İşte hukukçu olmayınca böyle oluyor. İşte o nedenle ben bunun çok dediğim gibi rapora aykırı olmadığı müddetçe mevcut yasayı daha iyi bir hale götürecek. Bunun daha iyisi olmaz mı? Tabii ki olur ama hep söylüyorum mükemmel. Ben bu laf benim değil hani yanlış anlaşılmasın. Her yerde paylaşıyorum anlamında söylüyorum. Mükemmel iyinin düşmanı. Yani yarın mükemmel yasa çıkmayacak diye bize verilen, bu hayvanlara verilen hakları elimizin tersiyle itme lüksümüz yok bizim.
Çünkü çok yıllardır bekliyoruz. Neredeyse 15-20 yıldır bu yasa bir şekillensin, en azından bir köşeleri belli olsun diye.
Çok bekliyoruz. Şimdi ben arzu etmiyor muyum yunusların hepsini kurtaralım? Hı-hı. Hemen yarın kurtaralım.
Ya da kafeslerdeki fareleri.
Hepsini, bu latteler özgür kalmasın mı? Ama şimdi onlar yarın özgür kalmayacak diye o yasanın hiçbirini istemiyoruz biz de dediğimizde. Yarın bir gün yine işte bir köpeğin kuyruğu kesildiğinde, işte üzerinden araba geçip kasıtlı öldürdüğünde bence biz de onlara karşı o zaman suçlu olacağız. Onlara diyeceğiz ki çok özür dilerim, hepsini kurtaramadığımız için seni de kurtarmak istemedik mi diyeceğiz biz bu hayvanlara.
Çok haklısın. Çok, bu konuda gerçekten çok haklısın. Deniz, kısa bir ara verelim istiyorum ben.
Tamam. Tamam.
Metropol İstanbul AVM stüdyolarında KIS FM 91.6 frekansında Avukat Deniz Tavşancı'yla Dost Muhabbeti devam ediyor. Deniz, ben kendi adıma çok merak ettiğim bir soru sormak istiyorum sana.
Evet.
Sence bu yasa ne zaman çıkacak?
Şimdi benim gibi naif ruhlu ve umutlarını hiç yitirmemiş bir insan için ben şunu söyleyebilirim. Bu dönem meclis tatile girmeden çıkar diye
ne zaman bekliyorum. Tatile girecek meclis?
Temmuz'da girecek diye bekliyorum. O yüzden ben bu Haziran ayı içinde bir yasa bekliyorum. Kalbim, yüreğim, her şeyim böyle ağzımda gerçekten bu yasanın çıkmasını bekliyorum. Güzel gelişmeler de oluyor. Bu haftalarda, yani bu önümüzdeki hafta için Tarım Komisyonu'na yasa teklifinin getirileceği söyleniyor.
Hı hı.
Aldığım sayın milletvekillerimizden bilgi doğrultusunda umarım öyle olur.
Peki bu dönemde çıkmazsa önümüzdeki seneye kalmış oluyor değil mi? Yaz boyunca
Ekim'e kalır.
Evet, Ekim'e,
evet, Ekim'e kalır.
Ekim'e
Eylül
kalacak.
Ekim'e kalır, hı-hı, maalesef. Ama ben kalmaması için yani gerçekten içeride de bu konuda gerçekten mücadele veren vekillerimiz var. O nedenle haklarını yemek istemiyorum hiçbirinin. Bir şekilde ülkenin gündemi hep çok sıcak, işte hep değişiyor öncelikler ama onu her yerde altını vurguluyorum. Bu sadece hayvanlarla alakalı bir mesele değil. Bu toplumsal bir mesele. Toplumun huzuru ve güveni için öncelikli olarak artık çıkması gereken bir yasa. Yoksa bunu hani işte doğuda şehitlerimiz varken, ülke şöyle de bunlar kaynıyorken, yaşanıyorken hayvanın mı şimdi peşine düşeceğiz diye asla düşünülmemeli. Bu toplumun huzuru, toplumun güveni, dediğimiz gibi en canlı halkanın ne kadar korunabildiği ile alakalı.
Biz zaten o sırayı beklersek hiçbir zaman o refah seviyesine ulaşamayacağımız için,
evet,
dolayısıyla hayvanlara hiçbir zaman sıra gelmeyecek.
Ama gerçekçi olan da bu. Bir sistemin içinde en zayıf halkanın korunduğu kadar güçlüsün sistemde.
Deniz, peki konuyu değiştireyim istiyorum biraz ama eğitimde hayvan hakları konusunda ne düşünüyorsun? Biraz ondan da bahsedelim mi?
Şimdi raporda vardı müfredatlara hayvan haklarıyla alakalı, hayvan sevgisiyle alakalı ders konulması yönünde. Nitekim Sayın Bakanımızla bir toplantıda bununla alakalı da görüşmeler yapıldı ve kabul edildi ve başlandı esasında. Tüm Türkiye genelinde yaratıcı drama dersleriyle birlikte çocuklara hayvan hakları ve hayvan sevgisi, hı hı, anlatılacak. Bu noktada ben senin yazdığın bu kitapların da iyi materyaller olduğunu düşünüyorum bu konuda çocuklara ulaşabilmek için. Çünkü bu sevgiyi, bu tohumları biz çocukken ekeceğiz.
Hı hı.
Ve bunlar bizim yarınlarımız olduğunda da bizler de daha güvende olacağız.
Tabii biz o sevgiyi ekimimiz gerekiyor ki ileride biçilebilsin ve hayvanlarla çocuklar, hayvanlarla yetişkinler refah içinde birlikte yaşayabilsinler. Öyle bir günde olabilecek şeyler değil maalesef.
Hem öyle hem de bir şey daha söylemek istiyorum. Hayvan sevgisi öyle bir özel sevgi ki mesela yurt dışında Amerika'da yapılan bir araştırmada hapishaneden tahliye edilen cezasını çektikten sonra tahliye edilen bir kişinin hapishaneye tekrar geri dönme olasılığı bize göre 1'e 2. Bu insanlara hayvan zimmetlenmiş hapishane dönemlerindeki süreçte ve tahliye edildikten sonra geri dönmedikleri görülmüş. Yani hayvanla temasın insanlarda empatiyi geliştirdiği,
İyilik bulaşıcı bir hareket.
Sevgi çünkü. Ve merhametin toplumun da esasında geleceğine de güven aldığını gösteriyor. O nedenle biz bugün çocuklarımızı yetiştirirken ve onları da hayvan sevgisiyle eğitirken yarınlarımızı da esasında güvenceye alıyoruz.
Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki tutumu nasıl Deniz?
Bakanımız bu konuda olağanüstü. Zaten bahçesinde de biliyorsun köpek var, hayvanlar var. Her okula hayvan diye bir projeleri var.
Ben çok karşıyım o projeye.
O konuda sana %1 milyon şu konuda haklı olduğunu, yani endişenin şu olduğunu söylüyorum. Bir hayvanın bir kişiye zimmetlenip takibi
işte
lazım.
İşte böyle Covid dönemi gibi bir dönem yaşandığını düşünsene şimdi Türkiye'de
işte hayır,
tüm
evet,
hayvanlar
kesinlikle.
Gene mağdur kalmış olacaklardı.
İşte bir kişiye zimmetlenmesi gerekiyor. Yani bir köpek sonuçta bir okulun köpeği olamaz. Okulda Ahmet'in köpeği olur, Ayşe Hanım'ın köpeği olur. Yani o şekilde zimmetlenmeli. Bu zaten bunun hep altına o zaman görüşmede ben bakanımıza da ilettim. Lütfen hayvanlar kişiye zimmetlensin. Yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bu güzel iş yapılırken mağduriyetler yaşanmasın diye. O nedenle bunu doğru yapabilirsek eğer veya her ilçede bakım evleri var olacak. Her ilçenin bakım evlerinden günlük mesela her gün bir köpek götürülebilir. Hani her köpek için de gezinti olur. Belki giden sahiplenilir. Bu çünkü bizim sahiplendirmeyi de teşvik etmemiz gerekiyor. Pet shoplardan satın alma derken.
İşte bu ırk merakı aslında birçok barınak köpeğinin sonu oluyor.
Evet.
İnsanlar işte medyanın gazlamasıyla dönem dönem bazı ırklar popüler oluyor. İşte dönem dönem bazı ırkların satımından para kazanıldığı için insanlar çok popüler yaşıyorlar.
Ben bu konuda bir gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için hani en modayı kullanma hastalığımızdan bir kısmı kaynaklanıyor. Bir kısmı da yanlış biliyoruz. İşte mesela ne biliyorlar? Bir hayvan bakım evine atıldıysa demek ki kötü huylu. İşte evi yemiştir ki bunu attılar diye düşünüyorlar. İşte eğer büyük yaşta bir köpek alırsak bize alışmaz. İşte eğitemeyiz gibi yanlış bilgilerle de buna sebebiyet veriliyor. Halbuki bunları da yıkabilirsek yine Gökçen'le bunu yıkmak daha kolay olacaktır bir hayvan davranış uzmanı olarak. Oradan hayvan sahiplenmenin de esasında çok daha sadakati yaşayacağın, çok daha güzellikleri yaşayacağın, işte esasında çirkin hayvan olmadığı, sadece bakımsız hayvan olduğunu anlatabilirsek bunların da değişebileceğini düşünüyorum.
Burada gene medyaya da iş düşüyor. Çünkü bu tür bilgilendirmelerin yapılabileceği ve en rahat yayılabileceği yer medya.
Kesinlikle.
Bu yüzden ben canım radyomuza bir kez daha teşekkür ediyorum böyle bir imkan bize verdiği için.
Ben de gönülden teşekkür ederim.
Deniz, sohbetin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Çok keyifli bir sohbetti. Güzel bir pazar gecesi.
Sabaha kadar gider bu bence ama.
Evet, güzel bir pazar gecesi geçiriyoruz seninle ama son olarak neler söylemek istiyorsun?
Şimdi öncelikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bizim insanımız hem hakkını bilmiyor hem haddini bilmiyor. Yani bence
ne güzel bir söz.
Çok hoşuma gidiyor bu laf. Bunu ben buldum. Bunu diyebilirim. Burada bir sıkıntımız var. Haklarımızı bileceğiz. Ama haklarımızı hem kullanırken bir de okuyacağız. Ben öyle Change.org'da yapılan kampanyalar gördüm ki üstünü okumuş, altına bakmamış, imza atmış. Ama altına neyi imza attığını bilmiyor hayvansever ve esasında hayvanlar için kötü bir sözleşme yani dilekçe verilmiş. O nedenle bir şeye itiraz ederken neye itiraz ettiğimizi bilmemiz lazım. Mesela bu yasa teklifiyle alakalı da. İşte katliam yasası geliyor, 6. madde korunmuyor, hayvanlarımız öldürülecek, TCK'ya girse ne fark edecek? Şimdi bunlar nasıl bir söylem? Yani 6. maddeyi koruyorlar. Diyorlar ki bana siz yasayı gördünüz mü? Zaten ben hep
yasa
söylüyorum.
Henüz yok
hiçbirimiz
ki zaten.
Hiçbirimiz yasa teklifini görmedik. Eğer ben yasa teklifini görmeden konuşmamalıysam onlar da yasa teklifini görmeden konuşmamalılar diye düşünüyorum. Onun için biz tabii ki de İtiraz etmek yerine taleplerimizi tekrar etmeliyiz. Biz bunu talep ediyoruz, bunu istiyoruz, hayvanlarımız korunsun istiyoruz. Bu daha doğru bir yaklaşım. Yasanın çıkması için evet kamuoyu yaratmak zorundayız. Ben umuyorum ve gerçekten gönülden diliyorum. Hiçbirimizi hayal kırıklığına uğratacak bir yasayla karşılaşmayacağız. İçeride gerçekten bunun için uğraşan milletvekillerimiz de var. Meclise güzel bir teklif girsin. Haziran ayı içinde de çıksın dilerim. Hayvanları daha iyi bir eşiğe taşıyalım. Evet bu şey olmayacak belki. Hayalimizdeki yasa olmayacak. Ama ne fark eder ki? Biz oradan kalır mücadeleye devam ederiz.
Yani zaten yaklaşık 20 yıldır Türkiye'deki hayvan hakları savunucuları bu mücadeleye devam ederken biz ömrümüz yettiğince bizden sonraki yeni nesille birlikte biz bir 20 seneye daha varız bence.
Evet, varız.
Gerçekten umut dolu bir pazar akşamı geçirdik. Sana son bir sorum var. İstanbul Barasu Hayvan Hakları Merkezi hizmetlerinden insanlar herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında merkeze ulaşıp tabii ki gelin benim davamı alın yürütün değil de neler yapması gerektiği konusunda bilgi alabiliyorlar mı?
Her zaman. Şimdi tabii daha bir güzellik oldu. Eskiden mutlaka e-mail yazılması gerekiyordu. İşte baroya başvurmak gerekiyordu. Şimdi bizim avukat arkadaşlarımızın herkesin Instagram hesabı var. Oradan herkese ulaşılıp sorular soruluyor. Yani ben her gün zaten 3-4 kişiye en az Türkiye'nin her yerinden sordukları soruya cevaplar veriyorum. Yönlendirmeler yapıyorum. Ben kendim biliyorsun dava almıyorum ama çok genç bu konuda iyi yetişmiş meslektaşlarımız var ve hayvan sevgisi yürekleri dolu. Onlara yönlendiriyorum. Onlar da canavar gibi götürüyorlar bu işleri. Herkes her yerde sorusunu sorup yanıtını alabilir. Ama tabii şey yapmak lazım. Yani böyle bir şey oldu değil, delili olacak, birazcık daha detaya sahip olacak. Yoksa tek başına burada bir şey oldu deyip telefonu kapatıp yükü bize atıp hani gerisini siz yapın.
Keşke öyle bir imkan, öyle bir kalabalık, evet, öyle bir güç olsa da hani evet, İstanbul Barasu Hayvan Hakları Merkezi de böyle bir hizmet verebilse ama zaten evet, bir avuç gönüllünün kendi içinde debelendiği bir kurum.
Evet, her kurum öyle.
Her yani, kurum öyle. Evet.
Yani keşke yetkililerin yerine geçip de bir de olayı çözebilsek. Biz sadece çözülme aşamasında elimizden geleni hukuken yapabiliyoruz. Geri kalanında da gücümüz ve yetkimiz bir yere kadar.
Geçtiğimiz günlerde bir televizyon haberi, bir sosyal medyada da görmüşsündür mutlaka. İşte İstanbul Beylikdüzü'nde bir anne ve yavru kedileri kürekle, evet, kürekle öldüren bir, evet, işte bir insandan bahsedildi. Nasıl insan denebilir bilemedim ama evet, bu olduğunda mesela merkez burada hemen devreye girip işte suç duyurusunda bulunuyor mu? Eskiden hep böyle yürüyordu.
Evet, evet.
Çünkü
şimdi esasında şöyle oldu. Merkezimizden bir avukat arkadaşımız kedinin sahibinin müdafiliğini aldı, hı-hı, yürütüyor. Soruşturma numarasını bize bildirdiğinde biz de merkez olarak davaya müdahil olma talebinde bulunacağız.
Davaya müdahil olmak demek aslında siz üstlenmiyorsunuz ancak destekliyorsunuz mu demek
oluyor? Süreç içerisinde yer alıyoruz. Biz de tamamen avukatı gibi her şeyi yapıyoruz. Hı hı. Çoğu zaman işte şeyin mücadelesini de veriyoruz. Doğrudan sen suçtan etkilendin, etkilenmedin, talebini kabul ediyorum, etmiyorum diye de bir sürü şeyle, hı hı, maalesef muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Ama biz İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak zaten tamamen hayvanların hukuki haklarını korumak için kurulduğumuz için eğer bizim de alanımıza girmiyorsa kimin alanına girer? Girer ki böyle bir şey.
Peki başka şehirlerde de hayvan hakları merkezleri var mı Deniz?
Var. İlk 2006 yılında İstanbul Barosu'nda kuruldu. Şu anda 53'e yakın zannediyorum.
Oo, gerçekten
var,
çok iyi.
Var ama tabii herkes aktif çalışamıyor. İnşallah tabii yasayla beraber herkesin daha fazla aktif olma imkanı da
peki,
olacak.
Peki bu 53 merkez birbiriyle koordineli mi çalışıyor?
Amaç oydu hep. Hı hı. Çünkü sonuçta beni Van'dan niye biri arasın değil mi? Van'ın kendi hayvan hakları komisyonu olsun. İcabında Van'daki meslektaşım benden emsal karar istesin. Ama o yürütsün. Hı hı. Tam olarak öyle çalışamıyoruz. Dediğim gibi yani yasa çıktığında bizler de daha kuvvetli olacağız ve daha entegre beraber çalışabileceğiz diye umuyorum.
Deniz, harika bir program oldu benim açımdan. Hem seninle vakit geçirmiş oldum hem çok faydalı bilgiler vermiş olduk. Güzel bir pazar akşamını birlikte geçirdik. İyi ki geldin. Çok
teşekkür
mutluyum.
Ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki hafta başka konuk ve konularla Dost Muhabbeti yine KIS FM'de Metropol İstanbul AVM stüdyolarında olacak. Hepinize iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Podcast dinle.